Ayrım 9.
Bizans tarihine kısa bir bakış ve Bizans'ın son günleri. Muhteşem ve emsalsiz Türk Hakanı'nın harp hazırlıkları sürerken diğer tarafta Bizans tam manada bir bunalım içinde bocalamaktaydı. 1452-1453 yılları içinde ise büsbütün fesatlar ve entrikalar beldesi haline düşmüş olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun bu meşhur başkenti artık eskisi gibi cihanın incisi olarak görülmekteydi. Zira eski şöhret ve itibarını çoktan yitirmiş, övgüye layık olabilecek hemen hiçbir nesnesi kalmamıştı. Gerçi bu emsalsiz belde aynı beldeydi. Lakin pislikler içinde kalmış bir mücevher misali kurtarılıp eski temizliğine kavuşacağı günü beklemekteydi. Yani açıkça bir kurtarıcı beklemekteydi ve de bu kurtarıcı hiç de uzaklarda değildi. Biraz beklemesi icap ediyordu, o kadar. Gerçekten de Konstantiniyye'nin içi çürümüş bir koca çınardan farkı kalmamıştı. Mesela Bizans için son derece hayati önem taşıyan böylesi bir anda bile koca başkent fesat, entrika, fuhuş ve miskinlik içinde yüzüyordu. Şehrin müdafaası için halkından yardım isteyen imparator büyük çapta hayal kırıklığına uğramıştı. Şöyle ki, halkın bir bölümü devlete yardımı kabul etmişken diğer bir bölümü de servetini toprağa gömerek maddi varlığını gizlemeye çalışıyordu ki bu doğrudan vatan ihanet manasına gelirdi ve zaten öyleydi. İşte o yıllardaki Bizans, daha doğrusu küçüle küçüle bir imparatorluk, hem de koskoca bir imparatorluk, sadece Konstantiniyye'den ibaret duruma gelmişti. Hoş, elinde bazı toprak parçaları henüz mevcuttu. Lakin bunlar daha ziyade kağıt üzerinde öyleydi ve gerçekte Bizans'ın hakimiyetinden çoktan çıkmışlardı. Tek kelimeyle bin yılı aşkın bir zaman içinde sesini hemen her ülkeye ulaştırabilmiş, doğuya da batıya da hükmedebilmiş bu cihan devletinin temelleri çatır çatır çatırdamaktaydı. Buna rağmen hiç kimsenin umurunda değildi ve de vaziyetin ciddiyetini bir türlü kavrayamıyorlardı. Böylece fuhuş, fesat, entrika, ihanet bu talihsiz imparatorluğun öz malı, daha doğrusu alın yazısı olmuştu. Bizans'ın son günlerinin vaziyeti hakkında daha sarih malumat edinebilmek ve aynı zamanda Bizans'ın bu pisliğin dışında kalan parlak geçmişi hakkında da bilgi edinebilmek için Bizans'ın tarihine özetle bakmak elbette ki elzemdir. Dolayısıyla Bizans'ın tarihine naçiz eserimizin hacmi nispetinde değinmek ve özet bir panoramasını çizmek bilgi muhtevası açısından faydalı olacağı inancındayız. Naçiz kitabımızın ana temasını teşkil eden Fetih vakası ile Osmanlı-Bizans münasebeti ve mukayeseleri babında ne Türkler ve ne de Bizanslılar bahsinde hamaset duyguların eseri olunmamıştır. Dahası böylesi bir kötü yanlışa düşülmemesi için bilhassa dikkat edilmiştir. Çünkü bizim çabamız yukarıda dikkatlere çektiğimiz bir takım işe yaramaz duyguların dışında olmak üzere imkanlarımız dahilinde temin edebildiğimiz ciddi kaynaklar ışığında nispet dahilinde tarafsız bir tarihi eser meydana getirebilip yeni nesillerimize istifadeler açısından sunabilmektir. Nispet dahilinde diyoruz, zira tamamen objektif ve tamamen tarafsız tabirleri yarısından ziyade yalana dayanır. Çünkü yaşadığımız bu fani alemde hemen hiç kimse tam manada tarafsız olamaz ve hemen her mevzuda bu kesinlikle böyledir. Aksini iddia edenler de ya gerçekten saftır veya suî niyettir. Dolayısıyla bizim naçiz görüşümüzü yansıtan değerlendirmelerimizde Osmanlı hakanları ve Bizans imparatorları hakkında her ne metiye veya yergi kaydı düşülmüş ise bizim ciddi kaynakları titizlikle incelememiz ve ona göre değerlendirmemiz neticesidir. Evet, ne bir eksik ve ne de bir fazla. Büyük Konstantin ve Bizans İmparatorluğu. Roma İmparatoru Diokletianus çok geniş olan imparatorluğunun yönetimini kolaylaştırmak için imparatorluğunu doğu ve batı olarak iki bölüme ayırmayı düşünmüştü ve bu düşüncesini tatbik sahasına koydu. Şöyle ki, İmparator Diokletianus 1084-305 Roma Anayasası'nı yeniden düzenlerken imparatorluğu batı ve doğu olarak ikiye ayırdı ve batı bölümünü kendisine ortak seçtiği Maximianus'a bıraktı. Kendisi ise doğu bölümünü aldı. Hükümet merkezi ise Nikomedia, yani İzmit olmuştu. Diokletianus'un yerine geçen Büyük Konstantinus I, 306-337 ise ilk iş olarak Doğu Roma'da birliği sağlayabilme hareketine girişti ki bu önemli bir faktördü. Nitekim kısa zamanda birliği sağlayarak ülke idaresini güçlü duruma getirdi. Süratli reformlar uygularken Hristiyanlığı M.Ö. 312'de devlet dini kabul ettirdikten sonra putperestlikle alakalı tapınakları derhal yıktırıp yerlerine Hristiyan mabetleri inşa ettirdi ve bu meyanda Latince resmi dil oldu. Dipnot, Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilişini kayda geçtiğimiz tarihten ayrı, M.Ö. 313 gösteren kaynaklar da vardır. Yazarın notu. Yıldırım gibi peşi peşine tatbik ettiği reformlardan sonra imparatorluğunun selameti açısından en isabetli kararı alıp hükümet merkezini daha evvel bir Grek sahil kolonisi ve limanı olarak bilinen Bizantium'a taşımaya karar verdi. Ve derhal bu bölgenin imar faaliyetleri başlatıldı ki bu imardan ziyade temelden olmak üzere muazzam bir şehir inşa faaliyetiydi. Büyük Konstantinus bir başkent olarak gerçekten pek isabetli bir mahal seçmişti. Zira Avrupa ve Asya'nın birleştiği çizgi üzerinde coğrafi, askeri ve iktisadi değerleri de dikkate almış ve bu isabetli kararı ile sıradan bir hükümdar olmadığını ispat etmişti. Milattan sonra 324 ve milattan sonra 325 biz tarih olarak birincisini seçtik. Şehrin inşa ve imarı tamamlandıktan sonra 11 Mayıs 330 tarihinde bir Romalı Sezar'a yaraşır şekilde tantanalı bir merasimle şehre girerek Bizantium'u başkent ilan etti. Bilindiği gibi cihanın incisi sayılan bu bereket abidesinin o zamanlardaki adı Doğu Roma İmparatorluğu tesmiye edilmişti ve uzun yıllar bu isimle bilindi. Büyük Konstantinus bir kendi hükümdarlığı devrinde şehrin nüfusunu gayet kısa bir zaman içinde 200 bin civarına yükseltti ve daha sonra ise şehrin nüfusu her geçen gün arttı. Bunun başlıca sebebi İmparator Büyük Konstantinus I'nin adalet anlayışı, Batı Roma dahil birçok ülkeden daha adildi. Dahası bu yepyeni payitaht beldesi ise sihirli bir çekiciliğe sahipti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti seçilmiş olan bu pırıl pırıl beldenin yerli halkı ise tabii olarak Yunanlıydı. Buna mukabil imparatorun birlikte getirdiği halk ise gene tabii olarak Romalıydı ve bunlar Latince konuşmaktaydılar. Yani her iki halkın bir arada yaşayabilmesi için her açıdan anlaşabilmeleri elzemdi. Böyle bir durum ise karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve karşılıklı sevgiye dayanmaktaydı ki bunun için hayli zaman geçmesi lazımdı. Ancak bu gayet önemli problem Yunanlıların fanatikliği neticesi kısmen çözülebilmişti. Denecektir ki fanatiklikten de hayır doğar mı? Tabii ki doğmaz. Ancak Yunanlar bu yönlerini öylesine ustalıkla değerlendirirler ki hiç farkına varmadan Grekçe konuşan yarı Yunanlı birisi olur çıkarsınız. Dahası size buna zorlamadan istediklerini yaptırabilmelerinin ayrı bir şekli de şudur. Şayet Rum arkadaşlarınız var ise onlarla görüştüğünüz zaman size hiç mi hiç aldırmadan aralarında Rumca konuşur dururlar. Ve dolayısıyla isteseniz de istemeseniz de Rumcayı çözmeye başlar, bir müddet sonra da rahatlıkla konuşursunuz. Nitekim yukarıda kayda geçtiğimiz metotları ve daha başka taktiklerle hareket eden Yunanlar, Romalılara kendi lisanlarını unutturup Grekçe yani Rumca konuşur şekle sokmuşlar ve fakat Roma'nın asil ve münevver tabakasına asla tesir edememişler ve onlar Roma lisanı ve ana dillerine sadık kalarak giyim kuşamlarının mevcut halk ile birlikte değişmesine rağmen Roma togası, harami veya erham kıvrımları ile sanatta dahi varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Bu durum ise Roma-Bizans hayat tarzı külliyen birleşerek Hristiyanlık kültürü paralelinde aynı potada erimesini bilmiştir. Orta çağdaki Hristiyan imparatorluklarının en zengini ve en uzun ömürlüsü Bizans, üç tarafı denizlerle, Boğaz, Marmara ve Haliç koyu çevrili olup, dördüncü tarafı ise yüksek dağlarla korunmasına rağmen iyi veya kötü niyetle ulaşım sağlanabilecek yegane zayıf yönüydü. İmparator Büyük Justinianus'un devrinde ise iki imparatorluğun en parlak devri olmuştur. Toprakları Antantin kıyılarından Fırat nehrine kadar uzanmaktaydı. Aynen Roma'da olduğu gibi Bizans'ta da muhtelif ırklar yaşamakta ve hemen hiçbir ayrım yapılmadan aynı kanunlar tatbik edilmekte, eşit muameleye özellikle dikkat edilmekteydi. Ancak her şeye rağmen fanatizmin iğrenç girdabından asla kurtulamamış ve kanında mevcut olduğu için zaten kurtulabilmesine imkanı olmayan Grek ve Roma karışımı Bizans devlet ve halkı, o devrin en büyük Hristiyan imparatorluğunu kurabilmenin ve de kuvvetinin meyvesi olan namütenahi zenginliğini meydana getirdiği, bolluk ve refah içinde aşırı rahatlıktan adeta bunalarak, kendilerine olmadık zevkler icat ederek çarpık ilişkiler içinde aşırı şekilde kibirli ve mağrur haline gelmeleri vesaire, onlardaki ırkçılık fanatizmini adeta hortlatıp ön plana çıkarttırmış ve böylece hemen her kavim mensubuna tepeden bakar duruma gelmişler ve böylece tabii olarak adalet sistemlerinde ağır bir yara almışlardı. Mesela milattan sonra 303 yılında ve Kral Büyük Dırtat döneminde devlet ve millet olarak Hristiyanlığı ilk kabul etmiş bulunan Ermeniler, Armenya'da milli bir kilise meydana getirmişler ve milattan sonra 404 yılında Ermeni alfabesinin icadından sonra İncil-i Şerif'i Ermenice'ye tercüme etmişlerdi. Ermenilerin bu döneminde ülkelerinin bir parçası Bizans'ın, diğer büyük bölümü ise İran'ın yüksek hakimiyetleri altında bulunmaktaydı. Bu dönem içinde Bizans, İran'da Hristiyanların yasa dışı davranmalarla suçlanmaları ve bu sebeple ya kovuldukları veya özel denetim altında tutulmaları meselesinde kesin şekilde karşı çıkmış ve bu meyanda komşusu Ermeni kavminin milli din inancını da daha güçlenebilmesi için elinden gelen yardımı esirgememekteydi ki bu sebeple iki kuvvetli devlet savaşa dahi girmişlerdi. Ancak Bizans'ın bu fedakarca davranışlarının altında yatan sadece din kardeşliği edebiyatı değildi. Bizans'ın asıl istediği Ermenistan'ın bir bütün olarak Bizans topraklarına katılabilmesi gayesine dayanmaktaydı. Nitekim milattan sonra 1045'te Ani beldesini fiilen işgal etti ve şehri terk etmeye yanaşmayanlar kılıçtan geçirildi ki binlerce Ermeni bu sebeple kıyıma uğramıştı. Bu vakadan sonra Ermenilerin Bizans'a karşı tutumları külliyen değişmiş ve bir daha da araları hiç mi hiç düzelmemiştir ki Osmanlıların it derisinden post olmaz, Rum Ermeni dost olmaz darbe meselenin altında bu trajik gerçek yatar. Dipnot, başkent Ani beldesinin fiilen işgalinden sonra kenti terk etmek istemeyen Ermenilerin acımasızca kılıçtan geçirilmeleri ve aman dileyenlerin de başkent Konstantinopolis'e götürülüp orada Ortodoks mezhebine girmelerine zorlanmaları ve kabul etmeyenlerin sur dışına çıkarılarak soyguncu çetelerin imhasına seyirci kalmaları vesaire Ermenilerin Selçuklu Türklerine karşı yakınlık duymalarında birinci derecede rol oynamış ve bilhassa milattan sonra 1071'de zuhur etmiş olan Malazgirt Meydan Muharebesi esnasında Bizans ordusuna yer alan paralı askerler sınıfından 3 Ermeni prensinin aynı şekilde Bizans saflarında yer alan Şamani Peçenek ve Oğuz süvariler ile birlikte Sultan Alp Arslan'ın safına geçmelerinde büyük tesiri olmuştur. Ve böylece Türk himayesine geçmişlerdir. Bizans'ın bu kör icraatı hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin 2. cildinde sarih bir açıklama mevcuttur ki aynen geçiyoruz. Bizanslar Ermeni krallarını ortadan kaldırmakla da Türklerin istilalarını kolaylaştırmıştır. Bütün bu hususlar üzerinde özellikle durmak ve daha geniş açıdan olmak üzere meseleyi ele alıp yeni nesillere aktarmak, iyi niyet sahibi gerçek vatanperverlerin başlıca görevi olmalıdır. Zira özetin özeti geçtiğimiz bu vakalar hakkında ne Türk ve ne de Ermeni vatandaşlarımızın çoğunlukla haberleri yoktur. Niçin mi? Niçini malumdur. Her iki cenah yek diğerine düşman olarak kalsın ve Türkiye'de huzur olmasın. Yazarın notu. Evet, Bizans İmparatorluğu'nun namütenahi servetlere sahip olması ve bolluk içinde son derece rahat bir hayat sürdürebilmesi, imparatorluğu birçok açıdan zaafa uğramasına yol açmış, ülke topraklarının savunulabilmesi gibi son derece hayati meselelerde dahi laçkalık baş göstermiş ve birçok meselede eski şevk ve disiplin kısmen zayıflatıp zaafa uğramıştı. Ancak problem bununla da bitmiyordu. Zira hal böyleyken Slavların, Avarların, Perslerin, Arapların ve bilahare Anadolu'dan Türklerin olmak üzere Batı ve Doğu'dan uygulanan sürekli akınlar Bizans'ı hayli yormuş ve bilhassa Avrupa haçlılarının uyguladıkları 4. Haçlı Seferi Bizans İmparatorluğu'nun özellikle maddi gücüne en ağır darbeyi vuran olmuştu. Bu hususta meşhur Fransız tarihçisi Robert de Clary, M.S. 1204 yılında zuhur eden bu malum ve trajik seferde Haçlı'nın Haçlı'ya uyguladığı zulüm neticesi, başkent Konstantinopolis'teki sanat eserlerinin o barbar Haçlılarca ne yaman şekilde yağmalandığını şu ibret verici satırlarla anlatmaktadır. Aynen geçiyoruz. Dünya var olduğundan bu yana kimsenin böylesi bir büyük hazine görmüşlüğü ya da kazanmışlığı yoktur. Ne İskender'in zamanında, ne Şarlman'ın zamanında, ne daha önce, ne de daha sonra böylesi soylu ve böylesi zengin bir hazine görülmüştü. İnanıyorum ki dünyanın en zengin 40 şehrinin zenginliklerini bir araya getirerek oluşturacağımız bir hazine bile Konstantinopolis'te bulunduğunu, dünyanın dört bir yanındaki hazinelerin ise ancak geri kalan 1/3'den oluştuğunu söylerler. Dipnot: Fransız tarihçisi Bizans'taki Haçlı soygunundan bahsederken sadece kendisini büyülemiş olan Bizans hazinesinden dem vurmakta ve de ballandıra ballandıra ağzından salyalar akıtarak anlatıp durmaktadır. Görülüyor ki Batı'nın tarihçisi de Hristiyanı da hemen hiç utanç duymadan Haçlı'nın Haçlı'yı soyup ve daha nice iğrençlikler sergilemesini kale almadan sadece hazinesinin zenginliğinden dem vurmaktadır. İşte bazılarımızın pek beğendikleri o Batı medeniyetinin altına böylesi pislikler yatmaktadır. İleriki sayfelerde bu konu hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Buyurun okuyun. Yazarın notu: Bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi 2. Cilt 2, Genelkurmay Basım Evi, Ankara 1970, sayfa 156. Bakınız Selçuklular Zamanında Türkiye, yazan Profesör Doktor Osman Turan, sayfa 29-30. Bakınız Tebi Baderazım Savaşa Doğru, Ermenice, yazan Suren Şamlıyan, Ermeni Patrikhanesi Arşivi. Daha önce kaydedildiği gibi Büyük Konstantinus Bizans'ı bütün Roma'nın başkenti yapınca beldenin ismi Konstantinopolis tesmiye edildi ve Osmanlı Türklerinin fethine kadar şehrin adı hiç değişmedi. Dipnot: Fetihten sonra Türklerce'de Konstantiniye denmiş ve imparatorluğun sonuna kadar bu isim Osmanlı paralarında da muhafaza edilmiştir. Yazarın notu: Bakınız Bizans İmparatorluğu tarihi, yazan Tevfik Bıyıklıoğlu. Büyük Konstantinus İmparatorluk kuruluşunun itibar ve kuvvetini gayet sağlam temeller üzerine oturtabilmek için hükümdarlığın bütün gücünün imparatorun elinde bulunacak şekilde ve mertebe silsilesine tabi kendi denetimi altında bir idari sistem meydana getirdi. Hristiyanlığı bir devlet dini yapıp selahiyet ve imtiyazlarını arttırdı ve onu muhtelif ittikatlara karşı koruyarak her şekilde himayesi altına aldı ki daha sonraki imparatorlar da aynı vaziyeti hiç değiştirmeden korumuşlardı. Onun meydana getirdiği sistem Bizans imparatorlarını kiliseye mutlak hakim kılmaktaydı. Dolayısıyla mezkûr sistem hemen her imparator tarafından kemali memnuniyetle itibar görmüştür. Zira bu sistem ruhban sınıfına ayrı bir güç kazandırılmasını kesinlikle önlüyor ve en azından patriklerin mutlak hakimiyetlerine son verebiliyor ve ayrıca imparatorluk tebaasının imparatoru Hazreti Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi sıfatına haiz olduğu inancını taşımasını da ayrıca sağlıyordu. İmparatorun vasfını maddelerle açıklayan vasıfnameden küçük bir bölümü bir fikir verebilmesi düşüncesiyle aynen geçiriyoruz. Cennetteki krallığın suretini taşıyan ve Tanrı'nın aziz kulu olan imparator, yüce kudreti temsilen cihanın idaresini elinde tutmakta ve bütün dünya işlerini yönlendirmektedir. Bu kudreti yüce varlıktan ve yüce varlık vasıtasıyla hasıl olmuştur. Böylelikle cennetteki krallığın suretiyle donatılmış olan imparatorumuz yeryüzü işlerine yol gösterirken örnek aldığı varlığın çizeceği yola uygun hareket edebilmesi için daima gökyüzündedir gözleri. Yukarıdaki iki örnekten de anlaşılacağı gibi imparatorun vasıf namesinin Hristiyanlık inancıyla uzak yakın hiçbir ilişkisi olmayıp Romalıların çok tanrılı inanç sisteminin tek tanrılı inanç sistemi içinde Bizanslara aktarılmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun gerçek kimliğine kavuşması vakası. Milattan sonra 466 yılına kadar varlığını sürdürebilmiş olan muhteşem Roma İmparatorluğu 6. asrın sonuna kadar doğuda dahi ananesini canlı ve kuvvetli kılabilmiştir. Ancak zaman içinde Konstantinopolis beldesi etrafında hükümdarlığın doğu bölümü birleşerek kendi şuurunu kazanabilmişti. Şöyle ki milattan sonra 395 yılında Büyük Theodos ölünce iki mahdununa, iki imparatorluğa bölünmüş olan bir miras bırakmıştı. Arkadius ve Honorius adlarındaki bu prensler paylarına düşeni alınca uzun yıllardır zihinleri kurcalayan ayrılık gerçekleşmişti. Ve bu suretle iki başlı kartalın bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu meydana gelmişti ki bu Bizans İmparatorluğu'nun doğuşu demekti. Ve Bizans İmparatorluğu'nun gerçek varlığı bu vaka ile sağlanmıştı. Dolayısıyla Bizans artık kendine özgü bir ülke, bir imparatorluk idi. Ve de bundan böyle hayat çizgisini bizzat kendisi çizmeye mecburdu. Çünkü artık kendi kendisinin efendisiydi. Nitekim kısa zamanda kendi benliğine kavuşmuş ve bir Doğu İmparatorluğu şeklini almıştı. Gerçi o her daim kendisini Roma'nın devamı ve varisi olarak görmekte olup, imparatorları Roma İmparatoru ünvanını taşıyarak eski ve şerefli payitaht üzerindeki haklarından asla vazgeçmiyorlardı. Lakin bütün bunlar Bizans'ın kısa zamanda bir Doğu İmparatorluğu olarak gelişmesine hiçbir şekilde mani teşkil etmemiş ve de edemeyecekti. Zira Bizans'ın doğu yönü ağır basmıştı ve zaten mezkûr şartlar altında daha başka şekilde gelişebilmesine de asla imkan yoktu ki kısa zamanda asıl benliğine kavuşabilmiş, tabii olan gerçekleşebilmişti. Kabuk değiştirme vakasından sonra ise kendi asıl kimliğine bürünebilmiş olan Doğu Roma İmparatorluğu şan, şöhret, kuvvet ve kudretini bütün cihana duyurarak dünya hakimiyetinde ben de varım diyerek başlıca yerini almış ve cihan pastasından en büyük payı kendisine ayırmıştı. Ne var ki hemen her devirde ve her ülkede olduğu gibi zaman içinde Bizans'ın idari sisteminde de bir takım aksaklıklar meydana gelmeye başlayacaktı. Nitekim öyle de oldu. Sık sık saray isyanları, askeri ihtilaller bir diğerini takip ediyor ve diğer tarafta ise Bizans halkı her nevi koşu oyunlarına, sefahat alemlerine dalmış, çarpık bir yaşantının basiretsizliği içinde olup bitenleri hiç mi hiç umursamadan çılgınca eğlenmeye bakıyordu. Evet, Doğu incisinin üzerine koca bir gölge düşmüştü. Medeniyetlerinin üstünlüğü ve yaşantılarındaki zarafete rağmen Bizanslılar eşsizliğin ve üstünlüğün meydana getirmiş olduğu bencillik ile saçma bir gurura kapılıp tam bir mağruriyetle göz kamaştırıcı ihtişam pırıltıları içinde benliklerini yitirerek dehşet verici bir ahlaki çöküntü içinde son derece gaddar ve barbar olmuşlardı. Bahsini ettiğimiz bu şaşaa ve debdebe içinde basit karakterli adinin adisi bir zümre meydana gelerek yavaş ve sinsi adımlarla Bizans'ın kalbinde çöreklenmeye başlamıştı. Bu durumun hiç mi hiç fark edilmemesinde ise devletin geçmişteki büyüklüğünün bunu örtbas ederek gözlerden uzak tutulmasına başlıca rol oynamaktaydı. Böylece sefahat ve ahlaksızlık mikrobu rahatlıkla Bizans'ın kanına girebilmiş ve koca imparatorluğun kanını yavaş yavaş emerek hayatiyetini yitirtmekteydi. Ve lakin her şeye rağmen Hazreti Allah Bizans'a defalarca yardım etmiş ve bu imparatorluğa birçok defa kurtuluş şansı tanımıştı. Mesela Bizans Roma İmparatorluğu düştükten sonraki 1000 yılı aşkın varlığı zarfında kendisini mahvedebilecek bütün tehlikelerden maharetle sıyrılabilmişti. Şöyle ki onun 1000 yılı aşkın tarihindeki en tehlikeli anlarında kıyas kabul etmez parlak devirler, hiç ümit edilmeyen yepyeni dirilişler birbirini takip etmiş ve Bizans'a taptaze bir ruh aşılayarak imparatorluğu yeniden eski ihtişamına kavuşturabilmişti. Mesela daha evvel de temas etmiş olduğumuz gibi 6. asırda İmparator Büyük Justinianus devri Bizans'ın en parlak ve en muhteşem devirlerinden birisidir ki Bizans devleti onun sayesinde yeniden toparlanabilmiş ve Akdeniz son bir defa daha Roma Gölü haline getirilebilmişti. 10. asırda Makedonya ailesine mensup hükümdarlar Bizans'ın muzaffer silahlarını Suriye'ye kadar götürerek Rusları Tuna boyunda ezmiş ve Bulgar çarlarının kurmuş oldukları devleti perişan ederek Bizans İmparatorluğu'nun büyük doğu devleti mertebesine yükseltebilmişlerdi. Dipnot, Bizans İmparatorluğu'nu 150 yıl ihtişam, refah ve şerefle yaşatabilmiş bulunan Makedonya hanedanına umumiyetle Makedonyalı denirse de aslında bu aile Makedonya'ya sonradan göç etmiş bir Ermeni familyasıdır. Ve bu sülalenin en ünlü hükümdarlarından birisi ise Akli Leon lakabı ile anılan ünlü Bizans hükümdarlarından 6. Leon'dur. Asıl adı Leon olmayıp Levon'dur. Bizans İmparatorluğu tarihi Tevfik Bıyıklıoğlu. 12. asırda Komnenler Devleti'ne Grek İmparatorluğu cihanda hala gayet iyi bir konumda olup Konstantiniye beldesi Avrupa politikasının başlıca merkezlerinden biri olma vasfını henüz muhafaza edebilmekteydi. Ancak şu noktayı da bilhassa dikkate almak lazımdır ki Bizans'ın esas kimliği hakkında gerçekten önemlidir. Bir cihan imparatorluğu olan Bizans'ın mezkûr şartlar altında 1000 yılı aşkın zaman şan ve şerefle yaşayabilmiş olmasında şans mefhumunun katiyen alakası yoktur. Çünkü daha önceleri de kayda geçtiğimiz gibi son derece kötü huyları dışında kendisini güçlü şekilde ayakta tutabilecek çok üstün vasıfları da vardı. Nitekim Hazreti Allah'ın Bizans'a gayet cömert davranmış olması bu noktada başlar. Şöyle ki devletin en âlâ şekilde idare edilebilmesi için pek üstün meziyetlere sahip imparatorları, ünlü devlet adamları, büyük generalleri ve ziyade tecrübeli diplomatları vardı. Bizans'ın bu vasıfları ona büyük işler başarabilmesine başlıca faktör olmuştur. Askeri değerinin üstünlüğü münakaşa kabul etmez bir düzeydeydi. Nitekim bu vasıflarıyla Avrupa'yı çoğu zaman koruyabilmiştir. Batı dünyası fikir ve sanat nimetlerini hep Bizans'tan almıştır. Nitekim günümüzdeki Yunanistan dahi Perikles ve Fidias'ın Atinas'ından ziyade sanat ve fikir alanındaki parlak ruh yapısını Bizans medeniyetine borçludur. Bütün bunlara rağmen Haçlı Avrupa Bizans'a olan minnet borcunu acaba ödemiş midir? Evet, ödemiştir. Hem de ziyadesiyle. Şöyle ki Hazreti Allah adına, Hazreti İsa adına, haşa sümme haşa, bu efsanevi Hristiyan başkentini soyup soğana çevirerek halkını kılıçtan geçirip rahibe, aile kadını, genç kız vesaire hiç mi hiç ayırt edilmeden hemen birçoğunun ırzına geçip tecavüz ederek. Evet, Haçlı Avrupa Bizans'a karşı olan minnet borcunu bu şekilde ödemiştir. Haçlı seferlerinin hemen birçoğu Hristiyanlık ve din maskesi altına gizlenmiş olan çapulculuk, barbarlık, soygunculuk, hayasızlık gibi iğrenç gayelerinin en vahşi örneklerini sergilemişlerdir ki her defasında İslam'ın keskin ve adil kılıcı bu barbar ve çapulcu sürülerine gereken dersi ziyadesiyle vermiş ve böylece Hazreti Allah'ın eşsiz ve yüce adaleti tecelli etmiştir. İslam aleminin o yüce zaferleri karşısında hiç şüphesiz ki en ziyade memnuniyet duyan Hazreti İsa aleyhisselam olmuştur. Zira Avrupa barbarları tarih sayfalarından dışarı taşan tüm vahşetlerini hep o sulhsever adil peygamber adına yapmışlardır. Ancak bu çapulcu sürülerinin yüzlerine takındıkları o sahte dindarlık maskesini yırtarak parça parça eden Hazreti Allah'ın son ve eşsiz peygamberi Hazreti Muhammed, Efendimizin ümmetinden olan yüce Türk milleti her seferinde gereken dersi vermiş ve böylelikle Cenab-ı Hakk'ın eşsiz adaleti tecelli etmiştir. Haçlı seferlerinin esas maksat ve gayesini en açık şekilde meydana koyan vaka, Avrupa Haçlılarının Bizans soygunudur ki cihan tarihinde bir benzerine pek zor tesadüf edilebilir. Biz Haçlıların bu utanç verici seferine özetle temas ederek değerli okuyucularımıza ve bilhassa yeni nesillerimize bu tüyler ürpertici vaka hakkında nispet dahilinde bilgi aktarabilmeye çalışacağız. Bu naçiz satırların yazarı elhamdülillah dini bütün bir Hristiyandır ve de Hristiyan oluşuyla da her daim iftihar eder. Ancak benim Hristiyan oluşumun acı da olsa gerçekleri görmezlikten gelmeme hak tanımaz ve zaten böyle bir davranışı en azından benim aziz peygamberim Hazreti İsa Efendim reddeder. Son peygamber Hazreti Muhammed Efendimizle biz doğulu Hristiyanlarca itibar görür, saygı duyulur. Hele Türkiye Ermenilerinin ziyade saygısı vardır. Çünkü günümüze kadar Ermeni ve Hristiyan kalabilmenizi Hazreti Allah'tan sonra İslam ümmetinden olan Osmanlı Türk'üne medyonuz. Ve şu bilinmelidir ki Osmanlı Ermenisinin bir kulağı çan sesiyle dolu ise diğer kulağı da ezan-ı ilahi sesiyle doludur. Olsun, Ermeni tarihini, olsun Selçuklu ve Osmanlı tarihlerini iyi bilen Ermeniler, bu satırları naçiz yazarını gayet iyi anlar ve yazdıklarını gayet içtenlikle kabullenirler. Nitekim günümüzdeki 2002 Türkiye Ermenileri Patriki dahi aynen biz naçiz kulunuzun düşüncelerini paylaşır, jestler sergilemekte olup, cennet mekan Sultan Fatih'in türbelerini ziyaret ve dua etmeleri başta olmak üzere, Türk milletinin bir parçası olduğumuz hemen her fırsatta açıklıkla belirtmektedirler. Yukarıda mezkûr açıklamayı yapmamızın bir tek sebebi vardır ve o da bizim hemen her yazdığımız satırda politika değil, inandıklarımızı yazdığımızın bilinmesidir. Şuna inanıyoruz ki İstanbul değil, Bizans'ın fethinin bir Hristiyan Osmanlı tarafından yazılmış olmasının ayrı bir özelliği olmaktadır. Zira bir Hristiyan Türk'ün görüş ve inançlarının da Müslüman kardeşlerimiz tarafından açıklıkla bilinmesi birçok açıdan önemli ve elzemdir.